Ayrım 8, sayfa 65. Yönetim birikmiş binlerce sorunun altında durmaksızın çalışıyor, çıkış yolları, çözümler arıyordu. Bazı alanlarda olumlu gelişmeler görülüyordu. Bir küçük bataklık kurutulsa bayram ediliyordu. İvedi işler arasında başkente bir çeki düzen vermek de vardı. Devlet genişliyor, görevli sayısı artıyordu. Kiralık ev bulmak çok zordu. Birçok yabancı gelmeye başlamıştı. Ya yeni açılan uydurma otelciklerde kalıyorlardı, ya istasyonda kör hatta çekilmiş eski yataklı vagonlarda. Meclisin karşısına Ankara'ya yakışır bir otelin yapılması kararlaştırıldı. Çarşıda İstanbul mağazalarını hatırlatan giyim, kuşam, ayakkabı ve ev eşyaları mağazalarının açılmaya başlaması büyük şehirlerden gelenleri çok sevindirmişti. Valilik binasının karşısında büyük bir başbakanlık binasının yapımına başlandı. Binanın arkasında kat kat çok güzel bir bahçe düzenlenecekti. Bugünkü Ulus Meydanı düzeltildi. İstasyona inen yol genişletildi. Yolun bir yanı bataklıktı. Bugünkü Gençlik Parkı. Ankara'yı mahveden sivrisinekleri burası üretiyordu. Bataklık kurutulmuş, sivrisinek faciası sona erdirilmişti. Belediye dümdüz çıplak alanı ne yapacağını düşünüyordu. Falih Rıfkı Bey bir belediye görevlisine "Park yapsanıza" dedi. "Şehrin girişi ne kadar güzel olur." "Park mı? O ne?" Hiç park görmemiş birine park nasıl anlatılabilirdi? Falih Rıfkı Bey belediye başkanını ziyaret etti. Düşüncesini uzun uzun anlatıp başkanı ikna etti. Çıplak alana yüksek mühendis Bedri Ölçer'in planına uygun olarak ağaç fidanları dikilmeye başlandı. Bahçıvanlar ümitsizdi. "Belki tutar." Ulus Meydanı ile Çankaya arasındaki toprak yol da genişletilmişti. Bugünkü Bankalar Caddesi, Atatürk Bulvarı protokol yolu. Çankaya yakınında yolun sağ yanında küçük bir iğde ağacı vardı. Yol genişletilirken bu ağaççık kesilmişti. Gazi çok üzüldü. Uzun zaman yakındı, acındı. Bazıları bu kadar kanlı savaş görmüş koca bir başkomutanın bir güdük ağaç için bu kadar üzülmesini garipsediler. Yolun iki yanının ağaçlandırılmasını emretti. Yaygın bir düşünceye kapılarak bu toprakta ağaç yaşamaz diyenleri azarlamadı. Getirip köşkünün bahçesini gösterdi. Yemyeşildi. Yolun iki yanına çeşitli ağaçların fidanları dikildi. Belki birinden biri tutardı. Sulamak zahmetliydi. Belediye görevlileri fidanları söylene söylene suluyorlardı. "Bu kuraç toprak ağaç yaşatmaz. Ama ne edeceksin? Emir büyük yerden." Bu uzun yolun bir yanına birkaç yeni tarz ev yapıldı. Birisi bu kesime, bu yeni evlerin hatırına Yenişehir dedi, adı öyle kaldı. Yenişehir çok çabuk dolacak gibi görünüyordu ama ev yaptırmak kolay değildi. Tuğla ve kireç uzaklardan, çimento, kiremit, demir çubuk, su borusu, çivi, vida, yağlı boya, musluk, cam ve benzerleri yurt dışından getirtiliyordu. İstanbul valisi Ankara'ya alındı. Belediye başkanlığını da birlikte yürütecekti. Kendisinden şehrin gelişimini kolaylaştıracak önlemler alması ve elektrik işini hızlandırması istendi. "Baş üstüne." Kolları sıvadı. Dipnot: İstanbul yakınında üretimi Türkiye için çok yetersiz iki çimento fabrikası vardı. Ankara'da inşaat sayısı arttıkça ustaya, yetişmiş işçiye ihtiyaç da artar. Bu kadar usta ve işçi yoktur. Bu işleri Rumlar ve Ermeniler yapıyorlardı. Türkler bu mesleklere ilgi göstermemişti. Müteahhitler yurt dışından usta ve işçi getirtirler. En çok Macaristan'dan. Bunlar şapkalı, kasketli insanlardı. Ankaralıların gözleri şapkaya, kaskete çabuk alışacaktı. Ankara'nın imarı için belediye Ankara yakınında bir çimento fabrikası ile tuğla ve kireç ocakları kurar. Elektrik santrali yapımına girişir. Celal Bayar Gazi Paşa'nın çağrısı üzerine köşke gelmişti. Biraz bahçede dolaşarak konuştular. Gazi Paşa Fikriye'nin ölümünden beri neşesizdi. Donuk bir sesle "Her işin başı iktisat" dedi. "Onun kalbi de sanayileşme. Bunun için sermaye ve deney gerekli. Bu da henüz bizde yok." Dipnot: Rauf Orbay hükümeti ABD kaynaklı Chester projesini kabul etmişti. Chester projesi şirkete kapitülasyon nitelikli bazı imtiyazlar veren bir projeydi. Sözleşmeler 9 Nisan 1923'te 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce de onaylandı. Çok yoksulduk, çok çaresizdik. Demir yoluna, imara şiddetle muhtaçtık. Yılana sarılacak haldeydik. Yine de bu projenin kabul edilmesi doğru olmamıştır. İyi ki şirket işe başlayamadı ve proje 17 Aralık 1923'te iptal edildi. Bu konuda okunması gerekli iki kitap Hikmet Ulubay İmparatorluktan Cumhuriyete Petropolitik, E. Mead Earl Bağdat Demir ve Petrol Yolu Savaşı. İktisadi hayatımızı hareketlendirecek bir milli bankamız olmalı. Aramızda banka işinden anlayan bir sen varsın. Ben de Hindistan'dan gelen para duruyor. Bu parayla Ankara'da bir banka kurabilir miyiz? Evet efendim. Öyleyse hızla bankayı kur, başına geç. Eve girerken sordu. Bu iş sana heyecan verir mi? Sever misin bu işi? Evet efendim. Ama bakanlıktan ayrılman gerekecek.
Ayrılırım.
Teşekkür ederim. Öyleyse oldu bu iş. Köylüyü desteklemesi için de Ziraat Bankası güçlendirilip yönlendirilecekti. Fikriye'nin ölümünden beri yüzü ilk kez güldü. Dipnot. Celal Bay'a Bursa'da bir Alman bankasının şubesinde çalışmıştır. Bankacılık bilgisinin kaynağı budur. Bu kadarcık bir bilgi bile bir banka kurmak için yeterli sayılıyor. Çünkü başka kimse yok. Bilgisini İş Bankası Genel Müdürü olarak genişletecektir. Kuruluş çalışmalarını yürüten Celal Bayar 7 Temmuz 1924'te bakanlıktan istifa eder. Atatürk'ün verdiği 250 bin lira kuruluş sermayesi yapılacaktır. Banka ilk Cumhuriyet Bankası olarak 26 Ağustos 1924 günü açılır ve hızla gelişir. Kuruluş ortakları 47 kişidir. Atatürk açılış günü idare meclisi üyelerine özetle şöyle der. Sermayenin azlığına bakarak cesaretiniz kırılmasın. Böyle müesseseler için en kuvvetli sermaye, zeka, dikkat ve iffettir, yani dürüstlüktür. Teknik ve metodik çalışmasını bilmektir. Atatürk'ün bütün eserleri 16. cilt sayfa 279. İlk yönetim kurulu üyeleri Salih Bozok, Fuat Bulca, Doktor Fikret Onuralp, Mahmut Soydan, Kılıç Ali, İhsan Er Yavuz, Rahmi Köken, Rasim Başara, Şakir Kınacı. Atatürk'ün Cumhuriyet'in başkenti Ankara'da kurduğu bankanın merkezini İstanbul'a taşıyan İş Bankası yöneticilerine şiddetle ayıplıyorum. Bu kararın Atatürk'ün anısına saygısızlık olduğu hiçbirinin mi aklına gelmedi? 1925-1935 yılları arasında 35 banka kurulmuştur. Kolombiya Üniversitesi öğretim üyelerinden eğitimci Profesör John Dewey ve eşi 19 Temmuz 1924 akşamı Doğu Ekspresi ile İstanbul'a geldiler. Eğitim Bakanlığı Müsteşarı İstanbul'daydı. Onunla ve üniversite rektörü ile görüştü. İstanbul okullarını gezdi. Öğretmenlerle konuştu. Öğretmenlerin hazırladığı zengin programlı müsamereyi eşiyle birlikte izledi. 13 Ağustos'ta Ankara'da oldular. Ankara'da şimdi Gazi Lisesi'nin bulunduğu yerde orta halli ama temiz bir otel açılmıştı. Cumhuriyet Oteli. Yeni açılan küçük oteller içinde en iyisi buydu. Otel yönetimi Dewey ailesinin kalacağı odayı yeniden düzenleyip süsledi. Bakanlığı Öğretmenler Derneği yöneticileriyle görüştü. Yoğun bir programla Türk eğitiminin durumunu, ihtiyaçları, imkanları öğrenip anlamaya çalışıyordu. Küçük şehirlerde de Öğretmenler Birliği şubeleri, lokalleri açılmaya başlamıştı. İskambil, tavla, domino gibi her çeşit kahve oyunu yasaktı. Yalnız satranca izin vardı. Buralarda hanım öğretmenlerin, özellikle genç öğretmenlerin lokale gelmeleri, erkeklerle birlikte oturup sohbet etmeleri, tartışmalara katılmaları imkansızdı. Orta çağın kadın ve erkek temsilcileri insanı yiyip bitirirlerdi. Bir kadın kahramanın ilk adımı atması gerekiyordu. Ama nasıl? Müttefikler Lozan Anlaşması'nı onama işlemlerini ağırdan almışlardı. Ülkelerin onama işlemleri bitti. Anlaşma bir yıllık gecikmeyle Ağustos'ta yürürlüğe girdi. İki önemli konu vardı. İlki gümrük tarifeleri konusuydu. Gümrük tarifeleri müttefiklerin diretmesi yüzünden 5 yıl için dondurulmuştu. Çünkü tarifelerin bu hali işlerine geliyordu. Tarife 5 yıl Türk iktisadi hayatı lehine değiştirilemeyecekti. Bu son zincirin de kırılması için 1929'a kadar sabretmek gerekiyordu. İkinci konu artık normal siyasi ilişki dönemine geçilmesiydi. Savaş durumu sona ermişti. Yeni Türkiye ile elçi düzeyinde mi yoksa büyükelçi düzeyinde mi ilişki kurulmalıydı? İngiltere bu konuyu düşünüyor, Fransa ile İtalya'yı da kendisiyle birlikte harekete zorluyordu. Bu üç büyük devlet 5 yıl içinde yoksul devletin ya borç istemek için el açacağını, yani Osmanlı Devleti gibi her şeye boyun eğeceğini ya da çökmesini bekliyor, elçiliklerini inatla İstanbul'da tutuyorlardı. İlişki kurmak için de acele etmediler. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendilerinden daha sabırlı ve inatçı olduğunu düşünemiyorlardı. İngiltere Musul sorununu Haliç Konferansı'nda bir anlaşmaya varılamadığını ileri sürerek 6 Ağustos günü Milletler Cemiyeti'ne taşıdı. Cemiyetin İngilizlerin etkisi altında olduğu bilindiği için bu gelişme Türk hükümetinin canını sıkmıştı. Güneydoğu'dan sıkıntıyı daha da arttıran bir haber geldi. Hakkari'de ve güneyinde bulunan Nasturiler şaşırtıcı bir rastlantıyla ertesi gün 7 Ağustos günü ayaklanmışlardı. Han Gediği adlı yerde Hakkari valisiyle yanındakilere saldırdılar, valiyi esir aldılar. Bir binbaşı ile 3 jandarma erini şehit ettiler, 5 jandarma erini yaraladılar. Yakında bulunan asker ve jandarma isyancılara karşı harekete geçti, çatışma başladı. Çatışma sırasında Nasturilerin üzerinde İngiliz uçaklarının uçtuğu görüldü. Nasturilerin kime güvenerek bu delilikte bulundukları belli olmuştu. Dışişleri Bakanlığı uçakların sınırı geçmesini protesto etti. İngiltere uçaklarının sınırı geçmediğini ileri sürerek protestoyu reddetti. Bu arada İngiliz elçiliği için Ankara'da verilecek arsanın memnuniyetle kabul edileceğini de bildirmeyi ihmal etmedi. Dipnot Bilal N. Şimşir, Ankara, Ankara, sayfa 276. Nasturileri yola getirme hareketi sürdürülecek, İngiliz uçakları Eylül ortasında Nasturileri tepeleyen Türk askerlerine bombayla, makineli tüfeklerle saldırıya geçecek, savaş rüzgarları esecekti. Dipnot Bilgi 2. Dönem Zabıt Cerideleri 9. Cilt Sayfa 7 ve Devamı Türkiye Cumhuriyeti'nde Ayaklanmalar Ankara 1972 Nasturi isyanı ve İngiliz uçaklarının olaya karışması Musul konusunda İngiltere'nin Türkiye'ye verdiği ilk gözdağı olarak değerlendirilmektedir. İngiliz uçakları ilk olarak 14 Eylül'de bombayla, makineli tüfekle Türk askerlerine saldırır. Nasturi harekatı 2 Ekim'de sona erer. Kurtulan Nasturiler güneye kaçarlar. İngilizlerle savaş olasılığı belirince gerekli önlemler alınır, izinler kaldırılır. 7. Kolordu savaş düzeni alır. Komutanı Cafer Tayyar Paşa. Anlaşmazlığın Milletler Cemiyeti'nce ele alınması üzerine savaş olasılığı azalır ama geçmez. Gerginlik sürer. 3. Ordu Komutanı Cevat Çobanlı ile Cafer Tayyar Paşalar işte bu kritik süreçte meclise gelmeyi tercih edip görevlerinden ayrılmışlardır. Nasturiler kendilerini Asuri diye adlandırıyor. 22 Ağustos'ta Ankara'da muallimler yani öğretmenler kongresi toplanacaktı. Eğitim Bakanı Vasıf Bey Mustafa Kemal Paşa'yı ziyaret ederek kongrenin gündemi hakkında bilgi sundu. Kongre sonunda bakanlık öğretmenlere bir çay ziyafeti verecekti. Buna katılmasını diledi. Profesör John Dewey de eşiyle gelecekti. Katılırım, memnunlukla. İlk kongreye de katılmıştım. Tam da Kütahya Savaşı sırasında, rahmetli Nazım Bey'in şehit olduğu cephenin yarıldığı gündü. Şimdi de İngilizlerle durum iyi değildi. Daldı. Bir zaman sonra, sana bir şey hatırlatmak istiyorum dedi. Okullarda müzik dersi var ama hala müzik öğretmeni yok, çocuk şarkıları yok. Bir çare bulsak da halk müziğini, türküleri, oyun havalarını da toplatsak. Bu işler için bütçede ödenek ayrılmıştı. Müzik çok önemli bir sanat, bir ihtiyaç. Bu sanatı okullarımıza sokalım. Çocuklarımız birlikte eğlenmeyi, oynamayı, şarkı türkü söylemeyi öğrensin. Hayat coşkusunu tatsın, büyük eserleri tanısın. Peki efendim. Gazi 25 Ağustos günü eşiyle birlikte bakanlığın öğretmenler onuruna verdiği çay ziyafetine katıldı. Coşkun alkışlarla ayakta karşılandılar. Gazi'yi ilk kez görenler heyecan içindeydi. Kadın ve erkek öğretmenler karışık oturuyorlardı. Kaç göç büyük şehirlerde aydınlar arasında tarihe karışmak üzereydi. Hepsi özenli giyinmişti. Kadınların büyük çoğunluğu sıkma başlıydı. Birkaç başörtülü de vardı. John Dewey ve eşine Gazi Paşa ve eşinin yanında yer verilmişti. Eğitim Bakanı'nın ve bir kadın öğretmenin konuşmasından sonra Gazi Paşa ayağa kalkarak öğretmenler ve eğitim hakkındaki düşüncelerini açıkladı. Hanımlar, beyler, Türkiye Muallimler Birliği'nin bütün memlekette teşkilatlanmasını, Konya'yı olduğu gibi Van'ı ve Hakkari'yi de teşkilata dahiline almasını ve her köyde üyelere sahip olmasını derin bir alaka ile bekleyeceğim. Öğretmenler, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Cumhuriyet fikirce, ilimce, fence, bedence kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu vasıflarda ve bu kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. milli ahlakımız medeni esaslarla ve hür fikirlerle geliştirilmeli ve güçlendirilmelidir. Korkutmaya dayalı ahlak bir fazilet değildir. Sizin başarınız cumhuriyetin başarısı olacaktır. Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri 16. cilt sayfa 277-278. Cumhuriyetin eğitim sistemini bir örnek insan yetiştiriliyor diye eleştirenler var. Bir örnek insan böyle mi yetiştirilir? Bu anlayışla bir örnek insan yetiştirilebilir mi? Bu eleştiriler eğitim birliğini bozmayı mazur göstermek için ileri sürülmüş dayanaksız iddialardır. Cumhuriyet eğitiminin amacı iyi insan, iyi vatandaş yetiştirmek diye özetlenebilir. Amacından çok sapmış olan eğitim sistemimizi yeniden ele almak zorundayız. Eğitim ülkenin geleceğiyle çok yakından ilgili bir konudur. Ayakta alkışlandı. Hayranlık, saygı, minnet azalmıyor, gittikçe artıyordu. John Dewey ile uzun süre sohbet etti. Dewey ve eşi 25 Ağustos 1924'te Ankara'dan ayrılarak yeniden İstanbul'a geldiler. Dipnot: John Dewey bir hafta İstanbul'da kalmış, bir ara Bursa'ya gitmiş, Eylül'de İstanbul'dan ayrılarak ülkesine dönmüştür. Bakanlığa verdiği rapor eğitim tarihimiz bakımından çok önemlidir. John Dewey'den sonra Alman Kühne ve benzeri uzmanlar da çağrılarak modern eğitimin ilkeleri öğrenilmeye çalışılmış, bilimin sesine kulak verilmiştir. 29 Ağustos günü de Gazi Paşa, eşi, yaverler, Meclis Başkanı Fethi Bey, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, bakanlar, bazı milletvekilleri Ankara'dan Afyon'a hareket ettiler. Büyük Zafer'in ikinci yıl dönümü, Zafer Tepe'de büyük bir törenle kutlanacak, Zafer Anıtı'nın temeli atılacaktı. Tren 30 Ağustos sabahı Selki Saray istasyonunda durdu. İzmir'den ve Eskişehir'den beklenen trenler de geldi. Zafer'de payları olan paşalarla birlikte bazı milletvekillerini ve birçok dernek temsilcilerini getirmişlerdi. Binlerce köylü dalga dalga geliyor, misafirleri çevresinde toplanıyorlardı. O günü yaşamış gaziler, Kemal'in askerleri heyecan içinde gözleri yaşararak paşaya el sallıyor, selam duruyor, gençlere paşayı gösteriyorlardı. İşte Gazi Paşa'mız. Hep birlikte büyük bir coşku içinde 2 yıl önce Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın savaşı yönettiği yere, 11. Tümen Savaş İdari yerine Zafer Tepe'ye geldiler. Anıt oraya dikilecekti. 3 uçak alçaktan uçarak zafer rüzgarı estirdi. Anıtın temeli atıldı, İzmirliler kucak kucak çiçek getirmişlerdi, çevreyi çiçeklerle süslediler. Dipnot: Zafer güzel bir kaide üzerinde mermerden bir sancak ile onu tutan güçlü bir el ile temsil edilmiştir. Mimar Kadir Bey ve taşçı Hikmet Usta'nın eseridir. Yerine daha büyük ve modern bir anıt yapıldı. Bu anıt kenarda kaldı. Önce Fevzi Paşa, sonra İstanbul Üniversitesi adına İsmail Hakkı Baltacıoğlu, basın adına Ağaoğlu Ahmet Bey, milletvekilleri adına Hamdullah Supi Bey, İdman Cemiyetleri İttifakı adına Ali Samiyen, barolar adına Muhittin Baha Pars, Öğretmenler Birliği adına Nusret Hanım, millet adına Meclis Başkanı Fethi Okyar konuştular. Son olarak Gazi Paşa kürsüye geldi. 5 gün geceli gündüzü süren başkumandan meydan muharebesinin son gününü, 30 Ağustos mahşerini, düşman ordusunun sarılıp yok edilmesini çok etkili, çarpıcı, bilgece bir dille, kinsiz bir üslupla anlattı. Komutanlar, erkek ve kadın köylüler o müthiş günü bir daha yaşadılar. Gazi sonra şöyle dedi: Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli burada atıldı. Ebedi hayatı burada taçlandı. Bu alanda akan Türk kanları, bu gökyüzünde uçuşan şehit ruhları, devlet ve cumhuriyetimizin ebedi kurucularıdır. Burada esasını koyduğumuz şehit asker anıtı işte o ruhları, o ruhlarla birlikte gazi arkadaşlarını, fedakar ve kahraman Türk milletini temsil etmektedir. Artık vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, ilim ve marifet, yüksek medeniyet, hür fikir ve hür zihniyet istiyor. Türk dilinin en güzel örneklerinden biri olan konuşmasını gençlere seslenerek bitirdi. Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en değerli timsali olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu siz yükseltecek ve devam ettireceksiniz. Dipnot, Atatürk'ün bütün eserleri 16. cilt sayfa 282-289. Ayrıntılar için Hakimiyeti Milliye muhabiri Ziya Gevher'in haberinden yararlanıldı. Alkışların, sevgi çığlıklarının sonu gelmiyordu. Gün kararırken anılarla dolu, şehit ruhlarının uçuştuğu Zafer Tepe'den ayrıldılar. Dipnot, 1948 Ağustos'unda 10 arkadaş Sakarya Savaşı'nın gazi tepelerinden biri olan Kartal Tepe eteğindeki bir siper kalıntısından aldığımız iki avuç toprağı yayan yürüyerek Zafer Tepe'deki 30 Ağustos törenine katılıp bu anıtın toprağına katmıştık. Yol çizgimiz şöyleydi. Polatlı, Mürkköyü, Sivrihisar, Çifteler, Seyit Gazi, Alayunt, Kütahya, Altıntaş, Dumlupınar. Yol arkadaşlarımın adlarını da vermek istiyorum. Hilmi Biçgen, Tuğrul Aşuroğlu, Celal Hafif Bilek, Turgut Özakman, Ertuğrul Bıyıkan, İsmail Antel, Ertuğrul Bıyıkan, Galip Oymak, Ruhi Korkusuz ve Fuat Ünlü. Yol boyunca milli mücadele hakkında birçok anı derlemiştim. Bu yürüyüşü Nezih Bayman adlı arkadaşımız düzenlemişti. Profesör Doktor Afet İnan 1948 töreniyle ilgili bir yazısında bizden de söz ediyor. Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler. 1 Eylül 1924 günü Çağdaşlaşma Hamlesi'nin önemli bir kurumu Ankara'da varlık kazandı. Musiki Muallim Mektebi kuruldu. Kaç şeye birden başlamak istiyorlardı ama para yoktu ki. Ayaklarını yorgan kadar uzatıyorlardı. Okula Cebeci'de Şakir Ağa Hanı'nı oluşturan 3 eski, ikisi kerpiç bina ayrılmıştı. Müdürlüğe Cumhurbaşkanlığı Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör Bey getirildi. Öğretmenler seçildi. Öğretim 12 erkek öğrenciyle 1 Kasım'da başlayacaktı. Bu iki binası kerpiç kurumdan konservatuvar, tiyatro, opera, bale, senfoni orkestraları, sahne, müzik ve beste sanatçıları doğacaktı. 12 öğrenciyi az bulan bir milletvekiliğine Vasıf Çınar Bey güldü. "Altısını İstanbul'daki öksüz yurdundan getirttik," dedi. "Yoksa 6 öğrenciyle açacaktık. Aileler müzik öğretmenliğini ciddiye almadılar. Çocuklarını vermediler." Dipnot: Terakkiperver Cumhuriyet Partisi milletvekillerinden Halit Akmansu bütçe görüşmeleri sırasında masraflı diye bu okulun kapatılmasını önermiştir. İkinci dönem tutanak dergisi 15. cilt sayfa 178-179. Yakında okula kız öğrencilerin de alınacağı, erkeklerle birlikte eğitim görecekleri, birlikte çalgı çalacakları hakkında bir söylenti dilden dile dolaşacak, gittikçe büyüyecek, gerici çevrelerde öfkeye yol açacaktı. Bu çevreler kadınların çarşaftan çıkmış olmalarına da çok kızmaktaydılar. Gazi Paşa'nın yüzü açık eşini yurt gezilerine, ziyafetlere götürmesine de dehşetli içerliyorlardı. En kızgın, kışkırtıcı yazılar Sebilur Reşat dergisinde yayımlanmaktaydı. Dipnot: Şeyh Said'in mahkemedeki açıklaması, Uğur Mumcu Kürt İslam ayaklanması sayfa 155. Gazi ve eşi Selki Saray'dan trenle Afyon'a, oradan Karaköy'e geldiler. Otomobille Bursa'ya geçtiler. Şehir bayraklarla süslenmiş taklar kurulmuştu. Halk yine yollara dökülmüştü. Sevgi gösterileri arasında Çekirge'deki köşke geldiler. 11 Eylül'e kadar Bursa'da kaldılar. Gazi birçok yerleri gezip gördü, görevleri ve halkı dinledi. Aklının bir ucu da Ankara'daydı. Bir medeni kanun hazırlamak için iki komisyon kurulmuş ama sonuç alınmamıştı. Adalet Bakanlığı'nın yeni ve geniş bir kurul oluşturması gerekiyordu. 11 Eylül günü kurulun kurulup çalışmaya başladığı bilgisi geldi, rahatladı. Bugün Bursa'nın da kurtuluş günüydü. Gazi geçit törenine neşeyle katıldı. Bursalıları öven, mutlu eden bir konuşma yaptı. Kurtuluş bayramı büyük coşkuyla kutlandı. Gazi Paşa ve yanındakiler ertesi gün Mudanya'da Hamidiye Kruvazörü'ne binerek yola çıktılar. Trabzon'a gidilecekti. Gazi'nin İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e çıkacağı duyulmuştu. İstanbullular iki kıyıyı, iskeleleri, rıhtımları, pencereleri, balkonları, denize inen sokakları doldurdu. Bir kaza olmasın diye sandalla, motorla boğaza açılıp Hamidiye'ye eşlik etmek isteyenlere izin verilmemişti. Gazi on binlerce İstanbullunun sevgi gösterileri arasında boğazdan geçti. İstanbul'a uğramadığı için Karagöz gazetesi ertesi gün sitemde şu iki dizeyi yayınladı. O yâri bi vefadan selam yok mu? Kemali lütfuna dair kelam yok mu? Aynı anda Sinop'tan gelen bir yolcu gemisi de Mudanya'ya gitmek üzere Boğaz'dan geçiyordu. Sinop Orman Müfettişi İsmail Hakkı Bey'in kızı Afet Bursa'ya dönüyordu. Bursa'da kız öğretmen okulunda okumaktaydı. Bu yıl son sınıftaydı. En çok istediği şey yurt dışına giderek eğitimini geliştirmekti. Ama babasının aylığıyla bu iş nasıl olabilirdi ki? Gazi'yi saygıyla selamladılar. Yazgı Gazi ile Afet'i bir yıl sonra İzmir'de karşılaştıracaktı. Gazi Trabzon'a ilk kez geliyordu. Yolda Erzurum çevresinde deprem olduğu haberi gelmiş, yolculuk neşesini silip süpürmüştü. Trabzon iskelesinin karşısında demirleyen Hamidiye'yi yüzlerce kayık ve motor çevirdi. Selam topları gürlemeye başladı. Kıyı binlerce Trabzonlu ile dolmuştu. Gazi Vali Başkanlığındaki Trabzon Kurulu tarafından karşılandı. İskeleye birlikte indiler. 15 Eylül 1924. Halk coşkuyla karşıladı. Pek çok kadın da gelmişti. Bazı kadınlar kalabalığı polisleri yararak Gazi'ye sarılıyor, sevinçten ağlıyorlardı. Kadınların sevgisinin Latife Hanım'ı tedirgin ettiği görülmekteydi. Akşam yemekte yine Latife Hanım tek hanım olarak yer aldı. Çok sıkıldı. Sıkılan 5-10 kişi daha vardı. Cumhurbaşkanının bulunduğu bir ziyafette çatal bıçak kullanmanın gerekli olduğu, kaşıkla pilav yenemeyeceği, tabağın ekmekle sıyrılamayacağı, ağız şapırdatılamayacağı, peçetenin boğaza bağlanamayacağı gibi bilgiler uygun biçimde yemeğe katılacaklara fısıldanmıştı. Çatal ve bıçak kullanmak biraz deney isteyen bir işti. Alışmamış olanlar tavsiyeye uyup evde alıştırma yaptılar. Bu sorun Gazi'nin uğrayıp da yemek yiyeceği her yerde yaşanıyor olmalıydı. Usulüyle yemek yemesini bilenler rahattı. Acemiler yermiş gibi yapıp durumu idare ettiler. Bir belediye meclisi üyesi tabağındaki eti kahramanca parçalamak isterken et parçası tabaktan uçtu, karşısındaki vali yardımcısının göğsüne çarptı, kucağına düştü. Yardımcı halden anlar bir adamdı. Belli etmeden et parçasını masanın altına kaydırdı. Aç kalanlar o gece ziyafetten sonra evde rahatça, elleriyle ağızlarını şapırdata şapırdata yemek yiyip karınlarını doyuracaklardı. Gazi Trabzon'da 2 gün kaldı. Konuştu, anlattı, aydınlattı. Gerektikçe başbakana bilgi veriyordu. Gezi boyunca böyle yapacaktı. Trabzon'dan sonra 17 Eylül'de Rize'ye gelindi. Hamidiye burada da iskelenin karşısında durdu. Deniz çok hırçındı. Yine de birçok kayık motor kıyıdan açılıp Hamidiye'yi kucakladılar. Şehir bayraklarla süslenmiş, iskeleye çiçekli bir tak kurulmuştu. Çevre kasaba ve köyler Rize'ye akmıştı. Motorla karaya çıktılar, toplar atılmaya başlandı. Kurbanlar kesiliyor, halk alkışlıyor, bağırıyor, tekbir getiriyordu. Gelen bir efsaneydi, vatanı kurtarmıştı. Şimdi milleti kurtarmaya çalışıyordu. Rizeli hanımlar da karşılamaya çıkmışlardı. Gece Fener Alayı düzenlendi. Rize o güne kadar böyle bir heyecan ve şenlik yaşamamıştı. Gazi ertesi günü şehri, kurumları gezdi. Şehirde yeni bir caddenin açılışı yapılacaktı. Vali caddeye Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi adının verilmesini istiyordu. Gazi kabul etmedi, Cumhuriyet olsun dedi. Dipnot, acaba bu caddenin şimdiki adı nedir? Gazi ertesi günü o güne kadar kimseye nasip olmamış içten sevgi gösterileri arasında Lize'den ayrıldı. Dipnot. Ayrıntılar için M. Önder'in Atatürk'ün yurt gezilerinden yararlanıldı. Sayfa 341-342-295-297. Ayrılırken iki hoca dilekçe vererek Gazi'den medreselerin açılmasını ister. Gazi medreselerin açılmayacağını, halkın okul istediğini, çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz gerektiğini söyler. Bu yanıt halk tarafından alkışlanır. Atatürk'ün bütün eserleri 17. cilt sayfa 25. Olay gazeteler aracılığıyla memlekete yayılır. Hocaların dileği ciddi tepkiye yol açar. Yalnız aydınlar değil, halkın çoğu da medreselerin son durumunu biliyordu. Bağnaz insanlar yetiştiriyorlardı. Uygarlığın uygarca yaşamanın, ilerlemenin düşmanı din de değildir, dindarlık da değildir. Taassup yani bağnazlık, yobazlık, hoşgörü yokluğu ve cahilliktir. Cumhuriyet yönetimi dine değil, taassuba ve cahilliğe karşıdır. Farklı iddialar gerçeğe aykırıdır. Siyasi amaçlı uydurmalardır. 19 Eylül günü 9.30'da Giresun'a geldiler. Bayraklarla süslenmiş yüzlerce kayık Hamidiye'yi karşıladı. Siyah başlıklı, beyaz gömlekli 6 gencin yönettiği büyük kayık Gazi ve Latife Hanım'ı iskeleye çıkaracaktı. Giresun günlerden beri hazırlık içindeydi. Şehir bayraklarla donatılmış, gazinin dinlenmesi için ayrılan Mithat Paşa Oteli'ne kadar yollara halılar döşenmişti. Halk iskeleyi ve yolları doldurmuştu. Aralarında yıllarca gaziyi korumuş kim bilir kaç Giresunlu muhafız, Sakarya Savaşı'na Osman Ağa alayı ile katılmış kaç gazi vardı. Gazi 13.30'a kadar Giresun'u gezdi, yöneticiler halk ve gençlerle konuştu. Yemek Mithat Paşa Oteli'nde yendi. Yemekten sonra otelin çevresinde bekleyen binlerce kişiyle birlikte iskeleye yürüdüler. Hamidiye 13.40'da orduya gitmek üzere Giresun'dan ayrıldı.